Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye-Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı'nı yürüten, aynı zamanda da Karma Parlamento Komisyonu'nda da üyelik görevini yürüten Sayın Mehmet Kasım Gülpınar'la birlikteyiz. Kendisi aynı zamanda AK Parti Şanlıurfa Milletvekili. Sayın Gülpınar, Türkiye-AB ilişkileri uzun bir süredir bir gerilimli fay hattı üzerinde ilerliyor. Bugün de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'ndaki Büyükelçi Hans-Jörg Haber'in istifa haberi geldi. Haber'in istifasından başlayalım isterseniz. Haber'in istifasını nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, tabii bizim için de sürpriz bir gelişme oldu. Aslında hiç beklenmedik bir istifa. Ki uzun yıllardır böyle bir teamülde de, böyle bir uygulamada da çok rastlanmış bir şey değil. Avrupa Birliği temsilcisinin bir anda görev süresi aslında yeni başlamış da sayılır. Yaklaşık bir yıllık görev süresi neticesinde istifa etmesi gerçekten sürpriz oldu. Tabii önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde değerlendirme imkanına sahip olacağız. En azından istifanın gerekçelerini eğer kamuoyuyla paylaşırlarsa bunu öğrenmemiz açısından ve bizim de değerlendirme yapmamız açısından daha sağlıklı olacaktır. Ama şu anda ben erken bir değerlendirme yapmak istemiyorum. Başka sebeplerden dolayı da olabilir. Ama bunu önümüzdeki günlerde dediğim gibi sanırım gerekli açıklamalar yapılacaktır Avrupa Birliği tarafından. Ve biz de ona göre tabii bizim için önemli olan A şahsı, B şahsı veya onun yerinde kalması, istifa etmesinden ziyade Avrupa Birliği ile olan ilişkiler bizim için önemli. Çünkü sonuçta şahıslar üzerine yürüyen bir ilişki değil bu. Bakalım yani biz aynen o devam ettiğimiz süreçte devam etmeye gayret edeceğiz. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi çok inişli çıkışlı bir süreç yaşıyoruz gerçekten. Bir anda işte vize serbestisi konusunda neredeyse işin sonuna gelmişken artık nihai adımları atacağız derken izlediğiniz gibi, bütün kamuoyunun izlediği gibi bir anda ters yüz oldu, alt üst oldu diyebiliriz. Tabii bizim açımızdan da özellikle Avrupa Birliği Uyum Komisyonu olarak işlerin biraz rölantiye alınması demek bu. Çünkü hakikaten yoğun bir tempo içinde yoğun bir mesai harcadık arkadaşlarımızla beraber. Özellikle o gerekli kriterlerin sağlanması hususunda komisyon olarak uzun zamandır belki hiç çalışmadığı kadar yoğun bir komisyon çalışması oldu. Çünkü nihayetinde burası bir tali komisyon. Asli komisyon olmadığı için çok da fazla burada komisyon anlamında iş üreten bir komisyon değil. Ama işte o kanunların bir an evvel yetişmesi için bakalım, biz de bekliyoruz tabii. Herkesin beklediği gibi önümüzdeki günlerde daha sağlıklı değerlendirme imkanına sahip olacağız diyorum.
Sayın Gülpınar, Mayıs ayı ve öncesinde yasama çok ciddi olarak çalıştı. Bu 72 kriterdeki yasal düzenleme eksikliklerinin büyük bir bölümünü yerine getirmek için. Şimdi de teknik komiteler düzeyinde görüşmelerin sürdüğünü biliyoruz. Ancak sizce teknik olarak hazırlıklar çok büyük oranda halledilmişken Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki engel siyasi bir engel midir? Yoksa gerçekten teknik bir engel var mıdır vize serbestisi için?
Aslında ben açık ve net bir şekilde şunu ifade etmek istiyorum. Yani ben çok da teknik bir engelin olduğu kanaatinde değilim. Bunun özellikle tabii 5 kriterden bahsediyoruz, o karşılanmayan. 5 kriterin geneline baktığınız zaman çok ufak nüanslar ve teknik olarak çabukça, acele bir şekilde halledilebilecek kriterler. Ama özellikle bir husus var ki kamuoyunun da artık yakından, çok yakından takip ettiği ve vakıf olduğu bu terör meselesi konusu. İş oraya geldiği zaman maalesef ben onu siyasi olarak değerlendirmek durumunda kalıyorum. Yoksa öbür o işte Europol'la ilgili bağlantı, kişisel verilerin korunması, kanunla ilgili o kurumun yapısı falan, bunlar teknik konular. Bunlar çözülmeyecek şeyler değil. Tekrar revize edilebilecek, üzerinde oynanabilecek, geliştirilebilecek meseleler. Ama terör konusu özellikle çok muallakta bir konu ve ucu açık bir mesele ve çok da Avrupa Birliği'nin, bizim gözlemlediğimiz, çok da kafasının berrak olmadığı bir mesele. Şimdi böyle soyut bir konu üzerinden, çünkü öbürleri dediğim gibi teknik konular somut konulardır. Üzerinde gerekli düzenlemeleri yaparsınız. Ama terör meselesi gibi bana göre tamamen soyut bir mesele üzerinden sürecin yürütülmeye çalışılıyor olması ister istemez insanın aklına siyasi bir engel mi var acaba ki sorusunu getiriyor. Ki zaman zaman da biz son zamanlarda özellikle yaptığımız ikili temaslarda sadece burada değil yurt dışında Avrupa Parlamentosu'nda olsun meseleyi incelemeye kalktığımızda bu konuyu müzakere ettiğimizde hakikaten bu terör konusunda maalesef bir kısım Avrupalı meslektaşlarımızın kafasının çok net olmadığını görüyoruz. Maalesef bir kısım Avrupalı meslektaşımızın da bu konuya çok ciddi bir şekilde ön yargıyla yaklaştığını ve meseleye hiçbir şekilde objektif olmayan tek yanlı bakış açısıyla yaklaştığını da müşahede ediyoruz.
Peki efendim, normalde zaten geri kabul anlaşması çerçevesinde Türkiye'ye hak edilmiş olarak bir vize serbestliği verilecekti Ekim ayı itibariyle, bu yılın Ekim ayı itibariyle. Şimdi Donald Tusk'ın son bir açıklaması oldu ve dedi ki vize serbestliği uygulaması Eylül-Ekim'e kalabilir dedi. Bu tabii şu soruyu akla getiriyor. Bütün bu yapılan mülteci krizi, pazarlığı, müzakeresi, bunların tamamı bir anda havaya mı uçtu ya da çöpe mi gitti? Zaten hani Eylül ve Ekim'de olacaksa sizin yorumunuz nedir?
Şimdi benim yorumum şu, bir kere bu iki konuyu kesinlikle ayrı değerlendirmek lazım. İşte mülteci pazarlığı üzerinden maalesef Avrupa kamuoyunda, özellikle Avrupa Parlamentosu'nda, siyasi arenada da hep bu yönde bize yönelik bazı eleştiriler var. Sadece bize yönelik değil, kendi iç dünyalarında da, kendi iç siyaset mecralarında da bu konuyu sık sık gündeme getirip bazı siyasi partiler ve temsilcileri sanki Türkiye'nin böyle bir pazarlığa oturdu ve bu pazarlığın neticesinde böyle bir imtiyaz koparmaya çalıştığı veya kopardığı yönünde hiç de hoş olmayan algı operasyonları var. Ama işin aslını siz de ifade ettiğiniz gibi zaten bu iş olmasaydı normal şartlarda 2013 yılında bizim yine Avrupa Birliği Uyum Komisyonu'nda, o zaman da tali komisyon olarak görüştüğümüz bu geri kabul anlaşması neticesinde bize taahhüt edilen 2017 yılında, en fazla 2016'yı da telaffuz etmeyelim, 2017 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına aynı bugünkü konuştuğumuz mesele gibi vize serbestisi konusunda bir ayrıcalık, bir imtiyaz sağlanacaktı. Geri kabul anlaşması neticesinde o zaman ne mülteci krizi var, ne mültecilerle ilgili bir sıkıntı var. Özellikle Avrupa'nın hiçbir şekilde gündemde olmayan bir konu. Ama meseleyi dönüp dolaşıp bu ikisini aynı bağlamda ele almak maalesef zaten Türkiye'ye yapılmış en büyük haksızlık. Ben şunu da çok açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Vize serbestisi dediğiniz zaman Ekim'de devreye girmesi gereken vize serbestisinin Haziran ayında devreye girmemesinden dolayı inanın şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tek vatandaşın ne üzüldüğünü ne bundan dolayı bir sıkıntıya düştüğünü veya endişe duyduğunu ben zannetmiyorum. Bizim vize serbestisi konusunda özellikle hassasiyetle durmamızın en önemli sebebi, dün Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti, işte bunu her zaman ifade ediyoruz. 63'ten beri devam eden, 53 senedir devam eden bir Avrupa Birliği sürecinde artık bir psikolojik eşiğin aşılması olarak biz hep bunu değerlendirdik. Yani vize serbestsiz dediğiniz zaman giden zaten gidiyor. Yani yeşil pasaportlusu, maddi imkanları iyi olan veya hani diplomatik pasaportu olan, görev icabı giden, sanatçısı, sporcusu, maddi imkanları yine dediğim gibi turist olarak gidenler, bunlar zaten gidiyor. Bunlarla ilgili bir sıkıntı yok. Ha, geri kalan vatandaşların da bizden zaten çok da ciddi bir talebi yok. Aman ne olur yurt dışına, Avrupa'ya vizesiz gidelim bir an evvel, biz sıkıntıdayız falan, böyle bir talep de yok yani. Biz sadece vatandaşımızı, işte o 53 senedir devam eden, artık nesiller kayboldu. Yani bir nesil tamamen göçtü gitti. Yani o sürecin başlangıcında yer alan 63'te o imza atıldığı zaman genç olan nesil şu anda çoğu dünyada değil. Yani göremediler. Ama bundan sonraki hangi neslin göreceği de belli değil. Böyle bir meçhul bir mecrada artık biz de istiyoruz ki psikolojik bir eşik açılsın. İnsanlarımız da bu Avrupa Birliği sürecinde en azından bir rahatlama, bir psikolojik bir rahatlama olsun. Bize serbestsin, bize tek getireceği budur. Yoksa onun haricinde bize getireceği yok. Bilakis vatandaşımız oraya belki vize serbest olduğu zaman çoğu turist olarak gidecek. Yani sonuçta iş turizmimizin de şu anda durumu, bugün başbakanımızın da çağrısı oldu biliyorsunuz, dışarıdaki vatandaşlarımız bayram tatilinde buraya gelsin diye. Biz tabii ki yani dışarı turist olarak gideceklerine, işte içeride turizmi canlandırmalarını daha çok isteriz. Böyle bir dezavantajı dahi var. Ama maalesef işte sanki bu bir lütufmuş gibi veya bir pazarlık neticesinde bir bazen böyle o tabirlere de biz rastladık. Yani bunu şantaj, tehdit falan bu tür tabirlerin de kullanıldığı biz oturumlara denk geldik maalesef. Bizim müdahil olamadığımız ama dışarıdan izlediğimiz mesela Avrupa bir parlamentosunun bir oturumunda genel kurulunda ben resmen bu tartışmaya şahit olduk birebir izleyici locasından. Ve bu tabiri kullanan milletvekilleri oldu. Türkiye'nin şantajına, tehdidine neden boyun eğiyorsunuz diye. Ya bu Türkiye'nin şantajı, tehdidi falan değil. Geri kabul anlaşması başka. Yani bu mülteci krizi ayrı bir konu. Bu ikisini birbirine bağlantı kurup bundan dolayı sanki Türkiye bir şey elde etmeye çalışıyormuş gibi bir anlayış geliştirmeye çalışmalarını da açıkçası yadırgıyorum ben yani.
Peki siz geldiğimiz bu nokta itibariyle bugün de çok benzerine rastlanmadığımız bir gelişme oldu ve işte Büyükelçi istifası da geldi. Türkiye-AB ilişkilerinden umutlu musunuz? O komisyonunuza adını veren uyum gerçekleşebilir mi?
Şimdi ben tabii özellikle komisyon başkanı olarak ümit var olmak zorundayım. Yani benim de ben ümidim kırıldı dediğim anda zaten birkaç tane müesseseden biri yani dediğiniz gibi Avrupa Birliği ile ilişkileri yürüten bir iki tane gösterge kurumlardan biri. Eğer onu ben de dersem zaten bu iş aşağı yukarı bitmiş demektir. Ben ümit var olmak zorundayım. Diyalog kapılarının her zaman açık olması taraftarıyım. Ama ne yapıp edip biz özellikle bakın ben bir taraftan da tabii siz de en başta bahsettiniz. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı sıfatının yanında aynı zamanda Şanlıurfa Milletvekili. Ve Kürt kökenli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Terörle ilgili çok ciddi bilgi birikimimin, donanımımın olduğuna inanıyorum. Ve bu konuda ciddi tecrübelerim olduğuna inanıyorum. Özellikle de bölge insanı olarak ilk baştan beri yaklaşık 40 yıldır özellikle Türkiye'yi ciddi etkileyen bu terör konusunda maalesef ben çok objektif bir şekilde bir değerlendirme yapıyorum. Avrupa Birliği'nin çok objektif olmadığını iddia ediyorum. Ben bunu delilleriyle, kanıtlarıyla ispatlamaya hazırım ve bütün ikili görüşmelerimizde de benim edindiğim izlenim ve bugüne kadar yapılan tavır, tutumlar, görüşmeler, gelmeler, gitmeler hepsini bir topyekün halde ele aldığımızda, değerlendirdiğimizde maalesef Avrupa Birliği bu meseleye tek taraflı bakıyor ve bizim gibi diğer o Kürt kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını hiçbir şekilde dinleme ihtiyacı ve onları görüp gözetme ihtiyacı duymuyor. Ama bu işte böyle bir bakış açısı olmaz. Sadece bir siyasi görüşün, bir dünya görüşüne ait bir iddianın, bir partinin peşinden gitmek veya onlarla çok haşır neşir olup sadece onların dediği yönde hareket edip sadece onların dedikleriyle kendi politikalarınızı belirlemek bu maalesef işte o objektiflik kriterlerine tamamen aykırıdır. Ben dediğim gibi ümit var olmak zorundayım. Yine de bu diyalog kapılarını biz mutlaka açık tutmak durumundayız. Bakalım yeni bir gelişme işte olacak. Bu büyükelçi değişikliği mutlaka yeni bir atama olacaktır. Bu konuda da bakarsınız farklı gelişmeler olabilir. Farklı boyutta mesele ele alınabilir. Belki de diyaloğu daha da canlandırmak adına belki eski büyükelçinin diyalog kapılarını çok da açık tutmadığından dolayı da bu böyle bir değişiklikte söz konusu olmuş olabilir. Öyle de düşünmek lazım. Yeni atamaya göre de böyle bir değerlendirme yapmak yine daha sağlıklı olacaktır. Sadece onun istifa gerekçelerinden ziyade bir de yeni gelecek kişinin de kimliği, yapısı, duruşu onu da bir hep birlikte analiz etmek lazım. Onun da ben beklenmesi gerektiği kanaatindeyim.
Tamam, haberin şahsıyla ilgili geçtiğimiz ay 13 Mayıs'ta basına yansıyan açıklamalarla ilgili tartışma olmuştu. Bir işe Türk gibi başlamak, Alman gibi bitirmek sözleri anlaşılamamıştı tam olarak neyi kastettiği. Siz sonrasında hiç bir araya geldiniz mi? O sözlerle ilgili size yönelik bir açıklaması olmuş mu?
Hayır hayır, zaten biliyorsunuz o zaman Sayın Bakanımız Volkan Bozkır ciddi bir tepki göstermişti. Onun akabinde çok da kendisinin de bir açıklaması olmadı zaten. Çok da bizim hani Bakan Bey'in açıklamasından sonra bununla ilgili çok detaylı açıklama yapmamız ve üzerine gitmemiz çok da hoş olmaz diyorum. Artık en üst düzeyde bu tepki gösterilmiş oldu. Ama Sayın Haber'in hani benim gözlemlediğim şöyle bir Çok böyle aktif, böyle diyalog kapılarını çok açık tutan veya diyaloğa çok da meyilli bir yapısı yok gibi hissettim ben. Yani çünkü burada çok Avrupa Birliği ülkelerinin çok yani 27-26 tane büyükelçisi var ki bunların içinde herkesin yapısı farklı tabii. Çok böyle bizle diyaloğu hevesli, niyetli ve bu kapıları her zaman açık tutan gerçekten çok saygın, değerli büyükelçilerimiz var. Ha, ben öbürleri değersiz anlamında değil ama herkesin yapısıyla ilgili bir mesele bu. Ama Sayın Haber'de benim gözlemlediğim böyle çok da öyle ikili ilişkileri hani çok böyle sempatik veya sempatik değil mi? Yani böyle çok sıcak ilişkiler kurma taraftarı olan bir yapısı yoktu sanki benim gözlemlediğim.
Siz efendim Avrupa Birliği Büyükelçilerini bir de Urfa'ya götürdünüz. Evet. Bir Urfa seyahatiniz oldu. O nasıl geçti? Orada mesela haber var mıydı bilemiyorum ama kimler katıldı? Nasıl bir seyahat oldu?
Evet, orada Sayın Haber yoktu ama ben çok güzel geçtiği kanaatindeyim. Tabii bunu davetli büyükelçilere sormak bence daha uygun olur ama biz sonuçta ev sahibiyiz. Orada iyi bir şekilde ağırladığımızı, misafirperverliğimizi güzel bir şekilde gösterdiğimizi düşünüyorum. Ama hakikaten çok sıcak, samimi bir ortam oldu. Çok böyle siyasete girmeden, bu konuları çok fazla irdelemeden tamamen bir tatil havası içinde böyle ikili ilişkileri geliştirmek adına çok güzel bir seyahat olduğunu ben düşünüyorum. 9 ülke büyükelçisi katıldı oraya. Kimi eşleriyle beraber geldi, kimi çocuklarıyla beraber geldi. Hakikaten güzel bir aile ortamı oluştu. İşte bu tür şeylerin devamında fayda var. Ben ondan dolayı başta söylediğim gibi bu diyalog kapılarının açık tutulması lazım. Bu ikili ilişkilerin gerçekten ciddi faydası olduğuna inanıyorum ben. Hani sizler de diplomasi muhabiri olarak zaten biliyorsunuz geçmişte ben de az çok bu diplomasi muhabirliğini biraz niyetlendiysem, her ne kadar yaptıysam da sizin kadar tabii tecrübeli olmam söz konusu değil ama siz de takdir edersiniz ki diplomasi dediğiniz bu tür ikili ilişkileri çok sıcak tutmaktan geçer diplomasinin yolu özellikle. Bizler köprü olmak görevindeyiz, durumundayız ve bunu da en son noktaya kadar yapma gayreti içinde olacağız.
Son olarak şunu sormak isterim efendim. Şimdi Avrupa Birliği'nin tavrı Eylül, Ekim'e, sonbahara vize serbestliğini erteleme gibi görünüyor. Yani yazın bunu hayata geçirmemek gibi görünüyor. Sonbahara ertelendiğinde sizce ne olur? Bir de sonbahar geldiğinde karamsar bir senaryo olarak sorayım. Uygulamazlarsa Türkiye-AB ilişkileri ne olur?
Şimdi tabii sonbahara ertelenirse bizim için yine başta söylediğim gibi çok ciddi bir sıkıntı olmaz. Hiçbir sıkıntı olmaz açıkçası. Ha, bu arada teknik görüşmeler bahsettiğiniz gibi devam ediyor. Yani bu özellikle teknik hususlarla ilgili. Çünkü mesela bu terör konusunu çok sık gündeme getiriyoruz. Kamuoyu buna çok aşina oldu artık. Avrupa Birliği de tam ve net bir şekilde terörde ne tür bir değişiklik istediğini açıkçası ifade edemiyor. Şimdi bununla ilgili teknik çalışmada devam ediyor. Mesela hangi kanunun neresinde nasıl bir değişiklik talep ediliyor? Şu ana kadar net bir ifade yok. Ama bu teknik müzakereler sonucunda hem Europol ile ilgili hem işte o bir kişisel verilerin korunması kanunu ile ilgili o kurulun yapısı ile ilgili teknik görüşmeler mutlaka devam ediyor. Onun neticesinde zaten bakanlıkta en son zaten noktayı koyacak. Avrupa Birliği Bakanlığı da bu işte artık mutabık kalındığını deklare ederse nihayetinde bizim de işte burada üzerimize düşen vazife varsa biz de komisyon olarak ve genel kurul aşamasında elimizden geleni gösteririz. Ama bu şimdi olmaz, sonbaharda olur. Çok da bir mahsuru yok. Ama olumsuz senaryo, tabii olumsuz senaryo ondan önce bence bir kere bu 23 Haziran'daki İngiltere referandumu daha da önemli şu anda. Avrupa Birliği'nin çünkü kendi iç bünyasında da esasen ciddi bir sorun oluşturacak bir mesele. Bence önce onu da beklemek lazım. İngiltere'nin durumunu da görelim. Şu referandum neticesini de bir görelim. Ha, ondan sonra da en kötü olumsuz senaryolarda yine Avrupa Birliği uygulamazsa ona göre herhalde bir şeyler söylenir, bir eylem planı uygulanır ama hani çok da o kadar olumsuz düşünmek istemiyorum. Sonuçta her şeyi yaptık, bitirdik. Ortada bir mutabakat var, bir anlaşma var. Anlaşmanın gerekleri var. Bir taraf uyacak, bir taraf uymayacak. Artık uymayanı da ne yapmak lazım onu da ondan sonra değerlendirmek lazım bence.
Biz değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.